Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine güzel bir cuma gününde teknoloji oyun dünyasındaki haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Teknoloji dünyasında her zaman olduğu gibi yerli haberlerle başlayalım. Üyeleri 3,5 aydır atanamayan İnternet Geliştirme Kurulu göreve başlamış. Şimdi İnternet Geliştirme Kurulu deyince insan aklına geliyor? Fiber altyapının arttırılması, değil mi?
İnternetin hızlanması.
Hızlanması, kotaların arttırılması vesaire gibi böyle bir sürü şey geliyor. Ama görevleri şunlarmış arkadaşlar. İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımı teşvik edecek politik ve strateji önerileri hazırlamak ve bakana sunmak. Herhalde bunun içinde fiber altyapı falan da var gibi geldi bana, değil mi? Öyle bir şey.
Bilmiyorum ya, çok fayda sağlayacak bir şey gibi gelmedi sanki bana.
B'ye geçeyim, bu A'ymış görevlerinden. Türk kültürü, Türk tarihi ve Türk dünyası ile ilgili bilgilerin internet ortamına daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve bakana sunmak. Şimdi bu ne alaka? Bunun için kurul mu kurmuşlar? Çok garip yani. Bunu görev olarak mı atamışlar gerçekten?
Şimdi interneti geliştirmek derken internete bizimle ilgili daha fazla bilgi katmak anlamı çıkıyor işte. Herhalde burada.
Para mı verecekler şimdi birileri bunları yapsın diye? Biz de gidip başvuralım bari yani, madem böyle bir şey. Şimdi C var. İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve bakana sunmak. Evet. Şimdi internete geliştirme derken harbiden internetteki bilgiyi geliştirme kurulu kurmuşuz. Şimdi üyelerine bakalım. Haberleşme Genel Müdürü Mustafa Koç varmış. Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği Başkanı Serhat Özeren varmış. Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Tayfun Acerer ve Leyla Keser Berber varmış. Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği Mobil SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Alkın varmış. Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Altay ve İnternet Medyası diye bir dernek varmış. Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık varmış. Şimdi bana ne garip geliyor biliyor musun? İnterneti Geliştirme Derneği diyorlar. Ben bir teknolojistesi olarak bu isimlerin hiçbiriyle birebir bir araya girip de konuşmuşluğum yok yani. Diğer teknoloji içeriği üreten arkadaşların da benzer şekilde olduklarını düşünüyorum.
İnterneti serbest ve özgür yapmak da hani bilmiyorum, öncelikli olarak bir imguru engelini bir kaldırmamız gerekiyor herhalde. Dünyanın en büyük imaj hosting sitesine erişemiyoruz ülke olarak. Hani özgür ve serbest derken hani inşallah bir işlere yarar.
Bakalım, gerçekten çok merak ediyorum ne yapacaklar.
Biraz milliyetçi bir şeye benziyor. Daha çok ne bileyim hani ülkenin istedikleri siteye eriştirelim, insanları oraya yönlendirelim falan tarzında bir şey olabilir.
Ben anlamadım niçin kurulmuş kurulu. Keşke beni de alsalar diye olarak. Türkiye yerli tasarıma sahip olacak olan, Türkiye kendi tasarımını yaptığı bir dev teleskoba sahip olacak arkadaşlar. Başta direkt okumaya çalışırken orada bir hata yaptım, onu da söyleyeyim. Bu Atatürk Üniversitesi ve Işık Üniversitesi'nin katkılarıyla gerçekleşecekmiş. Tabii ki Avrupa'da yapılacakmış teleskop. Bizimkiler sadece fikir ve mühendislik anlamında katkı sağlayacaklarmış. School of Business and Engineering WOT tarafından üretilecekmiş İsviçre'deki. Şimdi mühendislerimiz orada öğrenecek diyorlar. İçerik o kadar yavan ki ben anlamadım tam olarak. Ne yazık ki sitesine girdiğimizde de çok fazla bilgi alamıyorsunuz. Diyorlar ki bizim mühendisliğimiz tamamen yerli üretim olacak diyorlar. Sonra diyorlar ki Avrupa'da ürettireceğiz. Üretecek adamın ismi belli. Dünyanın en büyüğü olacak diyorlar. Mühendislerimiz orada öğrenecek bu işi diyorlar. Şimdi 2019'da teslimatı gerçekleşecek teleskobun, hani hem öğrenelim hem yapalım tarzında, çok yakın değil mi tarih dünyanın, Avrupa'nın daha doğrusu en büyüğü olacak teleskobun.
Evet yani ilginç ama.
Ben anlamadım yani, tam orada bir bilgi karmaşası var. Evet, ülkemize dev bir teleskop kurulacak kısmını anladım, bu çok güzel bir şey. Nerede yapılıyorsa yapılsın benim için çok umurumda değil açıkçası. Yapımında da Türk mühendis arkadaşlarımız anladığım kadarıyla görev alıp orada nasıl yapıldığını öğrenecekler. Ama bilgi birikimi ve nasıl yapıldığını öğreten kısım İsveçliler olacak herhalde.
Bir de biz bundan ne kadar faydalanabileceğiz?
Yani Erzurum sınırları içinde bulunacakmış. Erzurum Atatürk Üniversitesi işletecekmiş. Oranın sorumluluğunda olacakmış. Umarım keşifler yaparız. Çünkü şimdi bizim Türk astronomların bu kısıtlı imkanlarla bulduğu bazı gezegenler falan var. Kendi isimlerini verdikleri yani, bu kadar kısıtlı imkana rağmen. Ben böyle gelişmiş bir teleskopla beraber uzay araştırmalarında gerçekten önümüzün açılacağını düşünüyorum. Bir de ben bu teleskop işlerini bilmiyorum. Belki bilgi azlığındandır bu düşüncem ama şunu düşünüyorum. Oradaki mühendisler eğer teleskop ve optik yapımı konusunda bilgi sahibi olurlarsa, yani öbür gün casus suyu falan üreteceğimiz zaman da bu bilgi birikimini kullanabiliriz belki.
Belki bir de ilerleyen zamanlarda belki hadi artık adamlar dünyaya pek fazla teleskop kurmak yerine hani yörüngeye atıyorlar.
Yörüngeye atıyorlar artık.
Bu şekilde evet. Aradaki atmosferle beraber gelecek olan görüntü kirliliğini de aşmış oluyorlar.
Bir de dünya dönüyor falan ya, onun da bir sıkıntısı oluyormuş.
Evet.
Bildiğim kadarıyla.
O açıdan daha iyi olur. Ama bizim için de çok güzel bir şey yani sonuçta. Ben gidip görmek isterim mesela. Gözlem evinde yıldızları falan keşfetmeye çalışmak.
Yani önemli bir gelişme bence. İnşallah bir an evvel sonuca ulaşırlar. 120 milyon liralık, yanlış hatırlamıyorum 150 milyon liralık bir maliyeti de söz konusuymuş.
Değer bence. Alalım.
Evet değer yani. Bilimle ilgili her şeye parayı yatırsınlar. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ben o tarafta. Bilim adamlarımızın gerçekten imkanları biraz sınırlı ülkemizde. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan önemli bir yaz saat uyarısı gelmiş. Demişler ki sistemlerinizi buna göre ayarlayın. Sıkıntı olmasın, artık biz saatleri ileri geri oynatmayacağız. Yaz saatinde kalacağız sürekli olarak. Bana açıkçası yaz saatinden kış saatine geçiş çok anlamsız geliyordu ülkemiz için. Çünkü ülkemiz biliyorsun güneş anlamında çok sıkıntıları olan bir ülke değil. Hı hı. Ve kış saatine geçtiğimizde erkenden kararan hava nedeniyle erkenden ışıkları açmak zorunda falan kalıyorduk. Hani yolda geçireceğimiz vaktin karanlık olması bence çok sıkıntı değil de iş yerinde ya da evimizde geçireceğimiz o asıl canlı vaktin ışıksız geçmesi ve ampul aydınlatılması gerçekten garipti. Şimdi daha fazla tasarruf edeceğimiz düşünülüyormuş. Ben de öyle düşünüyorum.
Yıllardan beri değiştirip
kurtulduk. Evet.
Ama şimdi bu uygulamayla beraber sanıyorum ki insanlar daha erken kalkacakları için karanlık falan yine olacak.
Zaten karanlık olmuyor muydu kışın? Yani ben kışın kalkıp da şey görmedim yani. Aa saat 7 güneş doğmuş ne güzel falan dedim değil mi? Bak. Zifiri karanlıkta işe gidiyordum. Zifiri karanlıkta işten geliyordum. Neymiş efendim tasarruf ediyormuşuz. Ben o tasarrufu anlayamıyordum zaten.
Senin benim için zaten bir sıkıntı yok. Biz sabah köründe 7'sinde falan kalkmıyoruz ama sabahın 7'sinde 6'sında falan ki İstanbul gibi büyük şehirlerde hani insanlar çok erken kalkıyorlar falan. Onlar için biraz sıkıntı olabilir. Adam kalkacak mesela çok da erken olduğu için şey olacak. Soğuk olacak. Karanlık olacak. Böyle bir depresif. İşe giderken
ama işte kışın şey değişmiyordu değil ki Gökhan. Kışın 6'da doğmuyor ki güneş. Hani gerçekten aydınlık olsa saat 6'da anlayacağım ama.
Bir saat daha erken olmuş olacak işte. Yani değil mi? Daha ayaz olacak, daha soğuk olacak. Bir şeyler duydum ya. Böyle biraz daha işte namaz saatlerine, sabah namaz saatlerine falan biraz daha yakın olsun. İnsanların namaza kalktıklarında hemen oradan da işe geçebilsinler falan tarzında.
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Suudi Arabistan saatini uydurdular bizi falan filan diyen var ama yaz saat uygulaması nereden çıkmış, biz kimi uyuyormuşuz ona da bakmakta yarar var. Değil mi? Yani biz niye onu uyuyormuşuz? Onlar niye bize uyumuyormuş? Gerçekten o adamın uydurduğu yaz saat uygulaması, kış saat uygulaması tüm dünya için geçerli bir uygulama mı? Yani ülkenin bir tanesinden böyle bir şey uyduruyor adamlar kendileri tasarruf etsinler diye. Sonra tüm dünyanın geri kalanı onu uyuyor. Yani Türkiye'ye bakıyorsun Avrupa'nın genelinden daha fazla güneş alan, daha fazla yararlanabilen bir ülke. Biz niye uyuyoruz ki onlara? Ben o konuda bir sıkıntı görmüyorum. Yani her zaman bu saatleri ileri geri alma olayı her ülkeye eşit yaramıyor diye düşünüyorum.
Bir de karıştırıyor zaten ya. Sürekli değiştiriyorsun. Bir artı 2 oluyoruz, bir artı 3 oluyoruz.
Temiz oldu yani. Yoksa o namaza kalkacakmış, bu bilmem ne yapacakmış. Niye insanlar bu kadar kurcalıyor ki? Namaza kalkacak adam da kalkacaksa kalksın yani. Onun işine yarayacaksa ne güzel. Zaten diğeri benim işime yaramıyordu. Allah'ı var. Ha, diğeri çok işime yarıyordu. Şimdi işime yaramayacak diyen varsa yorumlarda yazsın. Biz de bilgi sahip olalım değil mi? Öyle bir durum söz konusu. Bir bunu söyledik. Şimdi birkaç tane daha birim var ama seninle devam edelim. O kadar fazla dalıyorum ki ben. Bırakasım gelmiyor ondan sonra.
Tamam, senin Türkiye haberlerin bitti mi?
Evet, bitti.
Okey, o zaman buradan bir başka habere geçelim arkadaşlar. Oyun gündeminden Call of Duty Infinite Warfare ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Oyunun ne kadar yer kaplayacağı ile ilgili. 130 GB'lık bir boyuta sahip olacak. Tabii burada BSC'de de yorumlarda insanlar bayağı bir eleştirmişler. Şimdi bir oyun için 130 GB diye düşünsene 500 GB'lık bir konsolun var. Oyunun çeyreği, konsolunun çeyreği
çok saçma olmuş. Aşırı
kaplayacak.
Saçma yani.
Tabii ki burada nedenlerden bir tanesi iki oyun bir arada olmasından kaynaklanıyor. Infinite Warfare ile birlikte Modern Warfare'ın remake'i geliyor ve o da 40 GB'lık bir yere sahip.
Onu ekstra olarak kaldırabiliyor musun?
Oyunu ekstra olarak kaldırabiliyorsun mu bilmiyorum. Onunla ilgili bir detaya sahip değiliz.
Diğeri 90 GB zaten yine az değil ki. Hani evet, o 46... 90. Yine 90 yani.
Oyun boyutlarıyla ilgili zaten insanlarda bayağı bir şikayetler artmaya başladı. Mesela Outlast 2'nin de demosu çıktı. O da 7 GB hani 20 dakika oynayacağım bir demo için.
Ya şimdi orada şöyle bir şey var Gökhan. Yeni konsollarda sabit diskten okuyabildikleri için hızlı bir şekilde ve bellek hala daha yeterli olmadığı için bakmasan hani bellek kapasitesi arttı ama henüz daha PC'ler kıvamına gelmediğinden dolayı ne yapıyorlar? Tekstürler falan aslında sıkıştırılmış değil. İşten gücünden feragat edilmesin diye.
Evet.
Tekstürler falan açık. Oradan hızlı bir şekilde stream ediyorlar tekstürleri falan. O yüzden olabildiğince açık. Yani konsollar sonrasında o oyun boyutlarının özellikle PlayStation 3 hamlesinden sonra PlayStation 3'te okuyamıyordu ya biliyorsun sıkıntıları vardı belleklerle ilgili. Bayağı bir oyun boyutlarının büyüdüğünü gördük. Yani çılgın bir şekilde büyüdüler. Yani kalite ve içerik o kadar arttı mı dersen oyun süreleri kısaldı.
Ya sanki bu ara videolarda falan böyle çok fazla sıkıştırma yapmamaya çalışıp da bize boyuttan çakıyorlar.
Yani öyle bir şey var evet.
Bu nedenle de oyunun boyutları gerçekten de inanılmaz derecede büyüyebiliyor.
Yoksa sesleri falan sıkıştırdın mı?
Şimdi bizim içinde ayrıyetten bir sıkıntı var. İnsanlar mesela sen Call of satın aldın dijital olarak. Oyunu indireceksin. Direkt internetin kalp bir daha yani. Bir tane oyun indirip sonra bir daha...
Bir de oyun indirmesi internette... çok uzun sürüyor ki birçok insanın. Yani 8 megabit interneti gördüğü zaman sevinen var. Daha aşağı hızlarda bağlanan insanlar var.
Evet, bu yüzden de insanlar biraz daha kutulu oyuna yönelisi geliyor. Ama bu sefer de kutulu oyun alıyorsun. Birazdan yine bir haberimiz var. İlk dün yamasıyla birlikte Gears of War 4'ü mesela evet. 11 GB indirmen gerekiyor eğer kutulu aldıysan.
Ya geçen başıma bir şey geldi bu oyun konusunda. Çok enteresan. Bir Bartu böyle çok seviyor diye arada böyle bir 3-4 dakika açıyorum. Bir arabalı oyun. Kapatıyorum tamam mı hemen? O da tatmin oluyor. Yani 4-5 dakika böyle bir arabayı sürdüğümü görüyor. Tamam oğlum bitti diyorum. Kapatıyorum hemen. Sonra geçiyor içeri. Yine araba baba araba dedi. De tamam dedim. Oturdu koltuğuma. Koşarak odaya giriyor. Hemen koltuğa oturacağım duyunca. Abi ilk önce bilgisayarı bir açtım. Steam güncelleme çekiyor Project Cars'a. Dedim ki bari açayım. Grand Theft Auto'da arabaya bineriz. Hani bir dolaşırım şehri. Grand Theft Auto'yu açayım dedim PlayStation 4'te. PlayStation 4 sistem güncellemesi gelmiş. Aynı zamanda Grand Theft Auto'nun da güncellemesi var. Onları da güncellemeye bıraktım. Xbox açayım Forza oynayayım dedim. Xbox sistem güncellemesi gelmiş Forza gelmiş. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki sen bunları niye uyku modunu almıyorsun? Uyku modunu alınca da saçma sapan güç tüketiyor. Yani niye onu sürekli açık tutayım ki oynamadığım zaman? Bana çok saçma geliyor gerçekten. Bıraktım üçüne de oyun oynayamadım. Böyle bir saçmalık da var. Yani gerçekten şu güncelleme falan olayının suyu çıktı. Güncellemesen de oynayabilmen lazım. Dijital oyunlarda da o kilit var. Sistem güncellemesi yapmadan dijital oyunlara ulaşamıyorsun mesela.
Evet. Zorunlu.
Konsolda özellikle kutulu oyun bence 10 numara iş.
Ya bir de şeydeki gibi. Ben de mesela bir süre kendi PC'mi kullanmamıştım. Başına geçtiğim zaman... Steam açıyorsun, güncelleme, Uplay açıyorsun, güncelleme.
Aynen ya.
İşte bilmem ne açıyorsun, güncelleme. Hepsinde bir güncelleme var. Ekran kartının güncellemesi sağ alttan fışkırıyor. Sonra başka bir şey güncellemesi çıkıyor. Windows'un kendi güncellemesi çıkıyor falan derken gerçekten de işler çığırından çıkıyor. Hani kullanamıyorsun yani güncellemeden bile. Evet. O sıkıntı yaratıyor. Burada bir de Modern Warfare ile ilgili şöyle bir detay daha var. Diyelim ki oyunu hadi indirmek istemediniz, kutulu aldınız. Kutulu aldığınız zaman da remastered versiyonu oynamak için Infinity Warfare'in de diski gerekiyormuş. Disksiz oynayamıyorsun. Bu gereksinim olarak da hadi...
Kötü bir şey değil be bu. Ne olacak?
Ne arkadaşa vereyim de oynasın diyemezsin herhalde bu durumda. Yani,
iki oyunun yok.
Evet, onu ayıramıyorsun. Değilim. Onları
bayağı ayıramıyorsun.
Sıkı fıkı yapmışlar. Evet. Öyle bir modelle sunuyorlar arkadaşlar. Onun dışında bir de Sniper Elite ücretsiz olacak mesela bu hafta.
Sniper Elite 3 ama. Onu da söyleyeyim.
2014'te çıkmış olan.
Evet.
Onu da yine indirmek istiyorsanız bayağı bir kotanızdan harcamanız gerekecek bu hafta sonu için.
15 TL düşmüş bu arada kampanyayla beraber.
%80 indirimle beraber 15 TL'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar.
Ayın 10'una kadar.
10 Ekim'e kadar eğer ilgi duyuyorsanız. Eğer ki ben Sniper Ghost Warrior 3'ü bekleyeceğim derseniz de o da 27 Ocak'ta çıkacak arkadaşlar.
Oyun grafikleri falan bayağı
iyi. Tanıtım videosu yayınlandı onun da. Şu an görüyorsunuz zaten. Sniper Ghost Warrior 3'te Doğu Avrupa'nın modern zamanlarında geçecek ve 3 grup arasında kalan bir askerin hayatını konu alacak arkadaşlar. Oyun açık dünya olarak sunulacak ve çeşitli araçlara binebileceksiniz ve hani düşmanlara karşı da drone falan da kullanabileceksiniz. Daha teçhizatlı bir asker olarak.
Ya o oyunu çok uzun zamandır tanıtım videoları yayınlanıyor ve hatta bir saatlik oynanış videoları falan var. Böyle izlemeye doyamıyorsun. Çok keyif yapmışlar oyunu. Yani zaten sniper... adam genelde sniperla vurmanın ötesinde yakından gidip işte boğazını kesme, etkisiz hale getirme falan filan. Biraz böyle Metal Gear Solid'le birleştirilmiş versiyon gibi. O
özelliği giderecek. Spec Ops tadında böyle biraz şey.
Çok güzel değil mi?
Karizmatik şeyler yapabildiğiniz, evet, yapabildiğiniz oyunlardan biri. Ama ben şeyi sevmiyorum ya. Sniper Ghost Warrior'da mı vardı? Sniper Elite'de mi vardı? DLC olarak Adolf Hitler'i öldürmece falan yapıyorlar ya. Onları pek hoşlanmıyorum.
Neden Adolf Hitler'i seviyor musun?
DLC olarak değil. Ücretsiz olarak sunsunlar. Onu istiyorum ben.
Yok canım, sevebilirsin sonuçta. Ne olacak? Özgür değil.
Oradan bir haber daha gireyim mi yoksa sana mı geçelim?
Bir tane daha söylesen hadi, ben 3 tane yaptım.
Ha, ücretsiz sana demişken ben ücretsizlerden gideyim arkadaşlar. Record içinde bir de ücretsiz demo yayınlandı. Bunu yine Windows'ta indirebiliyorsunuz arkadaşlar. 16 Eylül'de Windows 10 kullanıcılarına ve Xbox kullanıcılarına sunulmuştu arkadaşlar. Geçtiğimiz ay. Bu ücretsiz sunumu ile beraber Windows'ta oyununuzu 30 dakika boyunca oynayabiliyorsunuz.
Satmayınca adamlar demiş ki ne yapsak bari ücretsiz oynasınlar da belki beğenir olur demişler. Oyunu 30 dakika oynamak çok büyük risk. İlk 10 dakika sonrasında para verilmeyecek bir oyun olduğunu hemen anlıyorsunuz.
Ama ne bileyim, belki de iddialılar herhalde. Ben göremedim açıkçası. Yani çok şu anda zaten incelemesini hazırladım sayılır.
Abi oyun 60 lira olsaydı şu an ne diyorduk biliyor musun? Oyunsuz kalırsanız alın filan diyorduk yani.
6-7 puan arası falan. Yani hiç özel bir şey yok oyunla ilgili ya. Oynamasan da olur.
Çoktan dik bir oyun
ya. Öyle bir şey ama bakıyorsun.
Niye bunu o kadar tanıttılar, gösterdiler anlamadım. Şeyden hani dolayı. Sky'dan daha kötü bir oyun, öyle söyleyelim.
Şeyden dolayı yani, bak.
Özetlemek gerekirse.
Metroid Prime'in yapımcısı Armature Studio ve Mega Man'le tanılan Kenji Inafune'dan dolayı. Hani
onların, demek onları dağıttı. Bilmiyorum bir şey.
Ama ortaya
şey, ekip işiymiş diğer oyunlar yani.
Elde tutulur bir şey çıkmamış yani. Evet, sıradan bir oyun çıkmış. Oyun da tam sürümle 110 TL'den satılıyor. Onu da ek bilgi olarak geçelim.
Şimdi bir ara öz çekim modası vardı. Öz çekim yönelik telefonlar falan da gördük. Neymiş 13 megapikselin kameraymış falan derken. Sonra öz çekim modası böyle bir gitti sanki, değil mi? O çok fazla konuşulmuyor. Hani öz çekim yaparken öldü falan gibi haberler de birden biraz azaldı. Herhalde ölümler insanların birazcık moralini mi bozdu?
Şey ya, kabullendik artık. Hayatımızın bir parçası oldu. Artık konuşmuyoruz.
Değil mi? Herkes... Artık böyle farklı bir şey yapmıyor. Sonuçta kendini çekmek çok doğal bir şey oldu. Yani evet, eskiden garip geliyordu, değil mi?
Öpücüklü öpücüklü fotoğraflar göndermeye evet, devam ediyor.
Grand Theft Auto 5 hani kaç yıl oldu o çıkalı? 2,5-3 yıl oldu mu? Grand Theft Auto 5.
Kaçta çıktı?
Xbox 360'a çıktı. 10 herhalde değil mi? 2-3 yıl oldu. Mesela orada kendini çeken karakterleri gördüğümde bana komik geliyordu. Orada da çok fazla vardı. Hani o selfie modasını uydurmuşlardı. Biz öz çekim olarak yerleştirdik ve bence öz çekim güzel bir kelime oldu. Mastercard'da şimdi öz çekim yaparak şifresini girebileceğiniz bir ödeme sistemi gerçekleştirmiş. Mesela sana diyor ki ödeme sırası geldi. Sen böyle bir çekim yapıyorsun, bir de göz kırpmana diyor. Gözünü kırpıyorsun. Tamam diyor, bu sensin diyor. Database'deki şeyden karşılaştırıyor senin suratını. Ve ödemeni gerçekleştiriyor. Böylece kart bilgilerin hani sürekli cebinden çıkartıp girmek zorunda kalmıyorsun.
Yüz tanıma çok güvenilir olmayan bir yöntem diyebiliyorum.
İşte canlı olduğunu anlamak için bir de göz kırp falan diyormuş böyle. Sen de gözünü kırpıyormuşsun. O da anlıyormuş falan diyeceğim ama parmak izi var değil mi? Yani niye uğraşıyorsun?
Bir de sana benzeyen biri kolaylıkla yanıltabiliyor ya o tarz şeyleri.
Bence de yanıltıyor. Bir de arkadan ışık geliyor bilmem ne geliyor. Zaten kullanamıyorsun ama hani haber oldular mı? Oldular sonuçta. Mastercard dedik mi dedik. Bence işe yarayan bir teknoloji olmuş. Tüm dünyada konuşulmasını sağlamış. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben herhalde orada parmak izimi okutarak işlemi gerçekleştirmeyi çok daha uygun ve güvenilir bulurum. Ya da bir pin girmeyi. Elon Musk Mars'a gidecek ilk insanlar ölmeyi kabullensin falan demiş böyle. Hani ölümü göze alarak gitsinler demiş. Zaten bildiğimiz bir şeydi. Şimdi bu söyleyince bir daha gündeme geldi. Yani dikkat ediyor musun? Sanki bundan öncekiler oraya gittiğinizde 10 numara hayat yaşayacaksınız dediler de bu ölmeyi göze alın falan diyor. Bir de ben bu şeyi anlayamadım son dönemde. Nedir abi bu Mars'a gitmek, Mars'ta yaşamak fantazisi? Yani şurada herhangi bir çöle götürsünler 10 tane gitmek isteyen adamı. Ha işte Mars desinler. Orada zaten aynı koşullarda, aynı yoklukta yaşayacaklar yani. Madem bu kadar yaşamak istiyorlar zorlu şartlarda. Dünyada bir sürü zorlu şart var.
Ya bizim gezegen çok bozdu. Apaçı doldu. Biz gezegeni terk ediyoruz.
Ya biraz öyle bir şey var değil mi?
Biz Mars'a gidiyoruz canım falan böyle tarzında bir şey var tabii. Popülerlik.
Ya ben orada açık söyleyeyim çok da işe yarar bir şey bulunabileceğini ya da yapılabileceğini düşünmüyorum. Yapılabilecek olsaydı bu kadar dillendirmeden gider yapar gelirlerdi gizli gizli herhalde.
Ya şimdi şey muhabbeti var. Nasıl diyeyim? Bir röportaj vardı. Bu Mars Direct diye bir program var. NASA'dan çok önemli bir profesör yönetiyor. Ona soruyorlar işte bir şeyinde konuşmasında. İşte diyorlar hani Mars'a gitmemiz gerekiyor falan filan diyorsunuz sürekli ama neden Mars'a gitmeliyiz diyor. Yani bunun ana nedeni ne? Niye Mars'a gidelim ki? Ne var ki falan diye. Adam şey falan diyor işte.
Para harcamamız lazım.
Zamanında bir tarih veriyor işte. Amerika'nın keşfiyle ilgili bir tarih veriyor. Hani bu tarihle ilgili ne biliyorsunuz diyor. Amerika'nın keşfi diyor işte. Halbuki o dönemde işte şunlar. Borcalar papalığı almıştı. İşte şu ülkeler barış yapmıştı falan filan. Ama kimse bunları konuşmaz. Hani kimse bunları bilmiyor falan diyor. O tarihte yapılan en büyük olay işte Amerika'nın keşfiydi falan diyor. Bugün de bundan 500 yıl sonra diyor. Bu tarihle ilgili işte ne Amerika'nın Suriye'ye girdiği konuşulacak, ne işte Rusların şunu yaptığı konuşulacak. Eğer yaparsak Mars'a gidersek Mars'a giden ülke konuşulacak. Bunu konuşulacak.
Yani emperyalistlerin bir oyunu diyorsun yani.
Şu anda şu tarihte yapabileceğimiz en önemli şey belki de bu olacak.
Evet, insanlığa yani, karşı yaptığımız tüm ayıpları diyor bir Mars'a giderek çözmeyi planlıyoruz. Oradaki 15 kişiyi de öldürerek.
O aslında kendi şeyinde hükümetini de eleştiriyor yani orada Amerika'ya da geçiriyor da. Sonra onun dışında hani... Şey açısından da eğer gelecekte insanoğlu diğer gezegenlere yayılırsa bunun en büyük adımı da Mars'a gitmemiz olacak olarak görünüyor.
Ya ben şunu anlamadım. Yani dünyada hala da insanoğlunun ayak basmadığı birçok nokta var. Güllük gülistanlık yaşamak varken bu kadar parayı tamam mı Mars'a yani gitmeye harcıyorlar. 10 kişi de ölecekmiş gittiğinde falan öyle söylüyorlar. Afrika'da millet açlıktan kırılıyor. Harbiden yani ben bu adamların vizyonunu, kafasını çözebilmiş değilim. Şu dünyayı güzelleştirmek için o parayı harcasalar oraya gitmek yerine. İnan bana çok daha farklı şeyler olabilir diye düşünüyorum.
Yani herkese yani
bir sürü
farklı
sıkıntı
şey var.
Deli gibi sıkıntı var dünyada. Adam Mars'a gideceğim diye bu kadar para harcıyor. Deli gibi hem de.
Mesela bu adam hayatını Mars'a gitmeye adamış. Ama bir başka adam da Afrika'daki insanlara yardım etmeye adamış oluyor.
Yani ama nedense Afrika'ya adamış olanlar daha fakirler.
Yok lan, onlar da bayağı para gidiyordur ya.
Öyle durum söz konusu gibi, bilmiyorum artık, bakacağız.
O zaman buradan bir Gears of War haberimiz var Mesut.
Çok uyumlu inceleme, oldu, evet.
İnceleme puanları geldi.
Yüksek hepsi bayağı.
Ortalaması hani 46 inceleme yayınlanmış ve ortalaması 85 gibi. Hani gayet iyi görünüyor evet. Arkadaşlar. Oyun sıradan açılıp sonradan bayağı bir güzelleşiyormuş gibi duyumlar aldım ben de. Biz de aşağıda yükleme yaptık.
Evet, bayağı böyle. Sıradandı, ben baktık, kapattım ilk eli.
Görsellikleri falan bayağı güzel görünüyor. Efektler falan yerinde olmuş.
Çok başarılı.
Ama oyunla ilgili daha fazla detayı vermek için biraz daha oynamamız gerekiyor. Bir de ilk gün yamasını zaten bahsetmiştim. 11 GB'lık bir ilk gün yaması var eğer oyunu kutulu almayı düşünüyorsanız. Ama dijital alırsanız zaten 55 GB gibi bir indirme sonrasında oyunu oynayabiliyorsunuz.
Onun da güzel tarafı şu, hem Windows'u hem Xbox'a kurabiliyorsun ya.
Evet,
çok
ya.
Keyifli be.
Aynı anda oynayamıyorsun ama ben onu denedim. Geç de olsa ilk şeydeki PC'deki oyunu attı sonra bir yerinden girince. İkisini aynı anda oynayamıyorsun. Bir de oradan istersen bir de Mafia 3 çıkış videosuna geçelim. Evet. Biliyorsunuz ki Mafia 3'te çıkışını yaptı arkadaşlar. Çıkış videosuyla birlikte oyuna biraz daha gazına gelip alabilirsiniz. Şöyle ki bir detay var. Hatırlarsanız Mafia 3 Steam'de çıktığında 89 TL gibi bir şaşırtıcı bir fiyatla çıkmıştı. Sonra kaldırılmıştı. Tekrar Steam'e geldiğini görüyoruz aynı zamanda.
180 liralık fiyatı. 100 lira eklemişler.
180 TL olmuş. Eğer Xbox'tan alacaksanız da hemen bakıyorum. 271 TL. Oh, PSN Store'da da, Türkiye PSN'de de 269 TL arkadaşlar.
Oyunu yine PC ucuz ama.
PC tabii daha ucuz oluyor.
Ya sürekli oyun alan, yeni çıkan oyunları takip eden biriyseniz bunu hep söylüyorum, kızıyorlar ama PC almak daha mantıklı. Ve zaten bu arada arttırdığın fiyatlarla beraber şey yapıyorsun, ekran kartı falan alıyorsun. Sonra bazıları çıkıp şey diyor, herkes o fiyatlardan mı satın alıyor oyunları? Biz kardeşlik yaptık diyor, oradan taklattık Hindistan'a gittik, o kredi kartını girmeye çalıştım, oradan ona pasladı falan. Arkadaşlar kimseye, yani tamam siz uğraşıyorsunuz %5'lik bir kesim olarak ama inanın herkes böyle yapıyorsa hem Microsoft hem Sony kapatır zaten o yolların hepsini. Atamazsın o taklaları, alamazsın oyunu yani.
Yalnız PC'de şöyle bir sıkıntı varmış.
Yine 30... bir sıkıntısı. Onu sana saklamış bak, gülüşe bak.
30 FPS kilidi varmış PC'de. Yapımcı da demiş ki işte biz bunu
PC
fark ettik.
Ezik
biz bunu fark ettik, düzelteceğiz. Şu an yama üzerinde çalışıyoruz.
Kilidi yeni fark etmişler. Ama 30 FPS kötü bir kilit değil ki.
Ya şimdi can sıkıcı bir şey, tamam mı? Ve çoğu oyuncunun da hani hardcore PC oyuncuların.
Hardcore PC oyuncusunun TPS ile ne alakası var?
Yok, hayır. Mesela hardcore PC oyuncusu ne der? Ben hayvan gibi sistemi kendim topladım.
İşte 144 Hz monitör var.
Overclock ediyorum falan filan. Ben bu oyunu 30 FPS'de oynayamam. 60 FPS'yi en az göreceğim.
Zaman oynamasın.
Yani. 59'a düşsün kasayı çöpe atar falan.
Öyle bir şey var ya zaten.
Bunları kesinlikle sinirlendirecek bir şey. Ve sen bunu 30 FPS kilitli olarak çıkartıyorsun. Yani... Bilerek yapılmış bir şey ya bu, bariz bir şekilde.
Ama kötü bir şey değil yine de ya. O kadar da abartan adam oynamasın zaten oyun. Birçok oyun çünkü kitli geliyor artık son dönemde. Ve aynı zamanda da 60 FPS'ye kitli bazı oyunları oynayabilmek için de üst düzey grafiklerde zaten donanım yok. Yani konsolla parasını verip alsan bile oynayamıyorsun oyunları çoğu zaman ultra grafiklerde kitli olarak.
Böyle konsolla bir eş tutma şeyi var.
Tabii onunla bir gayret ediyorlar ister istemez. Çok ezilmesin konsol diye. Çünkü... Biraz ucunu bıraksalar neler neler göreceğiz de olmuyor
evet.
İşte.
Bir de son bir Mafia haberi daha var. Bunları bundle olarak sakladım.
Evet.
Mafia 2 de bu arada indirime girdi arkadaşlar. Eğer oyunu Voidu'daki kampanyayı takip ederseniz 175 ile indirimle 10 TL'ye alabiliyorsunuz.
İyiymiş bayağı.
DLC'ler de 1 TL'den satışta arkadaşlar.
Kötü bir oyun değil bu arada o da.
Mafia 2'yi de hani Mafia 3'ü satın alamıyorsanız veya öncesinde önceki oyunları oynamak istiyorsanız bu kampanyayı da değerlendirebilirsiniz.
Evet, gerçi çok fazla aralarında alaka yok.
Evet, bayağı olarak. Farklı filmler.
Bir tanesi oyunlar. Bayağı konu odaklı, karakter odaklı. Bir tanesi de Grand Theft Auto'nun mafyalaştırılmış hali yani. Biraz daha farklı. AMD grafik pazarında şey almaya devam ediyormuş. Ne diyeyim? Satışlarını arttırmaya. Grafik pazarında artış yakalamış. Öyle mi söyleyeyim?
Payını arttırıyor o zaman.
Evet, payını arttırıyor gerçekten de. Başlık öyle, ben başlığın o kısmını atlayınca Gökhan bakarak tamamladı sağ olsun. Arkadaşlar son dönemde biliyorsunuz RX 480, 470, 460 derken adamlar bir atağa kalktılar. Yeni Polaris mimarisiyle beraber. Ve Nvidia'dan pazar payı çalmaya başlamışlar. İlk çeyrekte 129.4 seviyesinde olan grafik şey pazar payları %34.2 seviyesine kadar çıkmış ikinci çeyrekte. Tabii ki onlar yükselirken Nvidia'da da bir düşüş oluyor. 8 puanlık bir düşüş olmuş. Çünkü sadece 2 tane firma var harici grafik kartı pazarında. Hatta bir firma şey yorumlardan bir tanesi de bir kullanıcımız şeyi söylemiş. aa ne kadar değişik demiş. Birisi arttı, dönemlerde hep birisi düşmüş falan diye. Grafiğe bakarken.
Şimdi bir tane pasta olduğu için tabii. O pastada bir dilim artarken diğer dilim dolayısıyla küçülüyor.
Evet. Bir arkadaşımız demiş ki 3. firma olmadığı için böyle demiş. O en beğenilen yorumlarda yer alıyordu.
Şey işte ya. Keşke daha fazla firma olsa. Hani ben bazen korkuyorum. Bu firmalardan biri azala azala bitecek. O zaman bir de diğerine kalacağız. Bir yani taneye kalacağız.
Şu anki olsun. Tablo oldukça iyi yeni mimariyle beraber biliyorsun 490 dedikoduları var şimdi. Yeni işte mimarilerine sakladıkları falan düşünülüyor. Farklı mimarisiyle beraber de yeni dönemde daha da fazla atağa geçebilir. Umarız beklentileri verir ve Nvidia'nın üst seviye grafik kartlarına cevap niteliği taşıyan yeni ekran kartlarıyla piyasada yer alır. Çünkü orta seviyede pazar payınızı arttırabilirsiniz ama karlılık her zaman istediğiniz seviyeye gelmeyebiliyor arkadaşlar. Karlı pasta o 1080'ler, 1080 Ti'ler, 1070'ler seviyesinde. Çünkü GPU'yu birazcık kırpıp aşağı ucuza veriyorsunuz. Üst tarafta ise 100 dolar, 200 dolar karda satabiliyorsunuz. Daha fazla belki de. Firmaların asıl iştahını kabartan kısım o taraf. Bir diğer önemli gelişme de, şimdi ben teknolojik gelişmelerde şunu çok seviyorum. Hani elinde bir tablet var. Bu tableti kullanıyorsun bir süre. Sonra bir teknolojik gelişme oluyor ve elindeki tablet daha hızlı çalışmaya başlıyor. Yani teknolojik gelişme dediğim bu aslında değil mi? Yenisini satın almadan elindekinden daha fazla yararlanabiliyorsun.
Ben çok... genelde daha yavaş çalıştığını biliyorum. <yani. gülüyor>
Çok keyifli bir şey olur. Yeni Ethernet standardıyla beraber arkadaşlar da standart Cat5a ve Cat6 kablolardan 5 gigabit per second seviyesinde veri aktarımı yapabilecekmişiz. 1 gigabit seviyesine bağlanabiliyorduk aslında bu kablolardan. Şimdi 5 gigabit yani 5 kat daha hızlı data alışverişi yapabileceğiz. Evinizde eğer bir ağ kuruluysa, ki benim evimde bir ağ kurulu 1 gigabit seviyesinde Cat6 kabloyla beraber. Bu haber beni heyecanlandırdı gerçekten. Çünkü olan kabloları değiştirmeden 5 kat daha yüksek saat hızı, yani band genişliğinde haberleşebileceğim. Standart arkadaşlar yayınlanmış 802.3BZ standardı olarak isimlendiriliyormuş. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda bu standardı destekleyen anakartlar donanımlarla beraber de kullanabileceğiz standart yer alanlarla beraber.
Güzel bir gelişmeymiş. Bizde evet. 100 gigabit mi vardı ya?
Ya şu an şöyle sizde,
Keton kablolarla mıydı?
Sizde 10 gigabit var.
10 mu?
Evet. Bölüm sonu canavarına yeni bir sistem çektik. Donanım Haber'in ilk ofisi. Bölüm sonu canavarının ki biliyorsunuz yeni bir ofisi var aşağıda. Biz ilk ofisi kurarken buraya 1 gigabit seviyesinde bir ağ döşedik.
Evet.
Sizinki de 10 gigabit seviyesinde şu anda. Ethernet kartlarınızdan hep özel. Değerini bilin yani.
Onun için ayrı bir Ethernet kartı da gerekiyor tabii. Mesela evet. Başka bir bilgisayar aldığın zaman o hızlara ulaşamıyorsun.
Evet.
Buradan yeni bir oyun duyurusuna geçelim arkadaşlar. Güzel bir duyuru ama benim için biraz buruk bir duyuru oldu. Şimdi Metro serisini biliyorsunuz. Son derece geniş bir kitleye hitap eden
ama
kaliteli bir serisi.
İnanılmaz bir kitleye hitap eden ama hiçbir zaman satış rakamları çok işte kabartmayan bir oyun.
Böyle post apokaliptik Rusya dönemlerinde geçen oyunlarıyla beraber.
Sanırım Rus şivesinden dolayı kaybetti onlar ya dünya genelinde.
Bilmiyorum ya. Belki de yeterince iyi pazarlama yapamamış olabilirler.
O Adidas tişörtlü şeyli eşofmanlı adamlar geliyor hemen aklıma.
Rus deyince değil mi? Metro serisinin geliştiricisi arkadaşlar yeni bir oyun duyurdu ve video yayınladı. 4A Games yaklaşık bir aydır zaten sinyallerini veriyordu ve sonunda oyun duyurusu geldi. Artrica ismindeki oyun, pardon Artrica 1 adıyla sunulacak oyun VR FPS oyunu olacak ve Rusya'da kıyamet sonrası bir zamanda geçecek. Bu adamlar da konsepte o kadar artık aşina olmuşlar ki yani...
Ne yaparsa yapsın hep bir kıyamet oluyor ve Rusya.
Ve Rusya kıyamet. Yani bu bir noktadan sonra tabii ki yapımcının da sıkılmasına neden olur aslında ama demek ki hala sıkılmamışlar.
Evet.
VR oyunu olacak arkadaşlar ve Oculus Touch'a özel olarak gelecek bir oyun. Oculus Exclusive bir oyun diyebiliriz. Bu da çok can sıkıcı bir nokta. Çünkü hadi konsollar arasında bir Exclusive çatışması var. Onu evet. Anlıyoruz. Ama burada şimdi VR cihazlar arasında bir
ya bir özel de BSG'de Vive var. Şimdi biz oynayamayacağız yani. Bu çok can sıkıcı. Benim çok canımı sıktı harbiden.
Evet yani bir de bununla beraber bir şey duyurusu daha geçebilirim. Bu arada Oculus içinde yeni sanal gerçekçilik kontrolcüsü olan Oculus Touch da duyuruldu arkadaşlar. Bu da 6 Aralık tarihinde 200 dolar fiyatıyla çıkacak.
Maşallah.
Şimdi Oculus
Touch'a özel bir oyun da yapıyorlar tabii şimdi.
Eksikliği vardı zaten. Vive'a karşı bir şeyi vardı. Onu giderecekler ama fiyatını da böylece hani bayağı bir artırmış oluyor. 200 dolar çok yüksek.
Çok çok saçma evet. Vive'a geçiyor bu arada. Vive'ın içinden çıkan kontrolcüler çok kaliteliler.
Evet,
çok malzemesi iyi. Falan her şeyle on numaralar.
Ve hassasiyetleri de çok iyi.
Evet.
Şu an VR, PlayStation VR geliyor. Onunla ilgili ilk eleştiriler zaten. Ben de denediğimde bunu fark etmiştim Batman VR'ı. çok tutarsızlar, tamam mı?
Ya tabii, o kameraya bakıyorsunuz.
Ve move kullanıyorsun yani. Evet. Ne kadar şey olabilir ki, hassasiyeti
de,
yüksek
olabilir. Şimdi arkadaşlar, move'u kullanmayanlar bilmezler. Move arkadaşlar, evinizde güçlü bir ışık kaynağı varsa, pencere kenarındaysanız falan çalışmıyor zaten. Öyle de narin bir teknoloji yani. Hele benim evde konumlandırdığım yer itibariyle birazcık pencereye bakmak zorunda kalacak. Benim için PlayStation VR tamamen yalan zaten ofis dışında.
Bir de şey yapmışlar ya, yeni bir Move modeli duyurmuşlar ya sonrasında. Hani ben dedim ki o Move'u geliştirecekler.
Yok, şarj soketi değişik sadece.
Onu da yapmamışlardı galiba ya, yok muydu?
Neydi? Yok, eski şarj soketleri kendine özel biliyorsun, onların bir değişik. Şimdi yenisi micro USB portundan şarj ediyor. Böylece PlayStation aksesuarları uyumlu arkadaşlar.
Onu da ek bilgi olarak geçelim arkadaşlar. 4A Games'in belirttiğine göre oyun tamamen AAA, yani en yüksek bütçeyle, en fazla özveriyle geliştirilmiş oyunlardan biri
olacak. 200 dolarlık bir kontrolcü özel oyun yapıyorsun. Biraz para harca değil mi yani zaten mübarek.
Para da kesin Facebook'tan geliyordu.
Yani büyük ihtimalle.
Kendi birikmiş tecrübeleriyle bir de yüksek kalitede bir shooter oyunu sunacaklarmış. Hani video İnşallah. Güzel, atmosfer güzel. Ama VR olayı biraz daha insanın önüne engel koyuyor diyebilirim. Bu tarz oyunlarda özellikle hani alışkınsanız, kendiniz ilerlemeyi seviyorsanız falan, VR'da biliyorsunuz ki oturduğunuz yerden, ki Oculus da özellikle oturduğunuz yerden falan oynamanız gerekiyor. O da biraz hani şeyi engelliyor, hani kademe kademe, hani neydi, rail shooter mı diyorlardı hani.
Evet, biraz öyle oldu.
Biraz standart bir ilerleyişte sahip olduğunuz bir oyun olacak. Ama bakalım çıksın da.
Ya orada biz en yenilikçi oyunları yine PlayStation tarafında görürüz. Ben sana söyleyeyim.
PlayStation zaten götürür.
Evet,
ya.
Evet, hassasiyet az bilmem ne diyoruz ama görürsünüz en yenilikçi oyunlar, en kafa çalıştırdığı yapımcıların oyunlar o tarafta gelecek. Neden? Standart bir donanım var, herkes de var. Çok Kesinlikle. Önemli bir konu bu. Yani şimdi Oculus diye bilmem ne diye 200 dolar ayrıca bir kontrolcü satın alacaksın falan. Kaç kişi hitap edeceksin sen bu oyundan ya? Yani. Kaç kişi alacak? 2 milyon kişi mi alacak yani oyunu?
Çok fazla oyunun yok. Şimdi PlayStation bir dünya bağlantısı kontağı var zaten.
Sen ne diyorsun?
Firmalarla zaten işli dışlılar.
Ya orada VR işini götürür Sony. Net. Zaten PlayStation Pro'da her ne kadar söylemeseler de çok fazla VR için gelmiş bir konsol. Onda oynayacağımız araba yarışlarını falan gerçekten merak ediyorum. Şöyle merak ediyorum. Konsolun kendisinde araba yarışı yok. Bakalım VR nasıl araba yarışı yapacaklar. Çok enteresan değil mi PlayStation?
Yani evet.
Araba yarışı yok ya doğru dürüst konsolda. Otomobil kullanmak istiyorum filan desen oynayacağım bir tane oyun var. Drive Club, o da yapımcısını kapattılar sonra. Oyun o kadar başarılı ki.
İşte yapmaya çalıştılar da olmadı demek ki bu evet. sefer. Artık bir sonraki sefer daha iyi bir oyun yapabilirler.
Arkadaşlar, ücretsiz yazılım dendiğinde artık bir irkileceksiniz. Neden? Spotify'ın ücretsiz versiyonunda premium olmazsan reklam görüyorsun ya. Malware, yani zararlı yazılımlar dağıtan bir reklam tipi keşfedilmiş. Daha öncesinde varmış zaten. Firma özür dileyip bunları engellemiş. Şimdi yeni bir tane daha türemiş. Siz müzik dinlerken o arka planda web sayfası açmaya, web sayfası açtıktan sonra da size bir şeyler satmaya çalışan bir web sitesi görüntülüyormuş.
Spotify Premium satıyor.
Burada da u012345altı.com isimli, sahibinin Çinli bir Amerikalı olduğu, nasıl oldu değil mi? Çin kökenli Amerikalı olduğu bir siteye yönlendiriyormuş sizi arkadaşlar. Anlayacağınız adam zaten isimden anlaşılacağı üzere şeyi kurmuş yani düzeni. Ne kadar vursam o kadar kârdır tarzında.
Belki yoktur ya adamın haberi. Belki ne bileyim ama kötü olmuş yani sonuçta onun için.
Evet, gerçekten kötü olmuş. Bu yüzden parasını verin adam gibi ona dönüyor.
Zaten çok fazla bir şey de değil ya. Ne kadar?
Ne fazla bir şey değil abi, 10 lira bence pahalı.
Yok, aile paketi alırsın 15 lira tamam, 6 kişi.
Aile paketi 10 numarayı şöyle işte biz şirket içinde birleşip alırsak güzel, herkes 1 lira verir.
6 kişi birleşiyorsunuz 15 TL, kişi başına ne kadar geliyor? 2-3 TL falan.
Evet, onu yapabiliriz işte.
Yani ben aldım ama işte ya, bilmeden.
Ben de bu 3 aylık bir paketi 900 liraya satıyorlardı, hatırlıyor musun yaz başında, ondan aldım.
Ben 3 aylık paketi 3 liraya aldım, aylık 1 liradan.
Hayır, bunu nasıl başardın?
Öyle bir kampanya vardı. Sonra arkadaş, 3 aylık bitti, sonra 10 TL vermeye başladım. Bak nasıl da şey yapıyorlar.
Evet, adaletsizlik. Ben hemen kapattım onu bu arada. 3 aylık almıştım 900 liraya. Sonra girip panelden de şey iptal ettim.
Ben de kapatacaktım da hoşuma gitti ya. Reklamsız, reklamsız okay. gidiyor falan diye.
Arkadaşlar çok enteresan. Japonlardan haber geldiği zaman genelde enteresan oluyor zaten. Japon bir karı koca hiper gerçekçi bir animasyon karakteri geliştirmişler. CGI bir Japon kız. Ve bu kızın bu işte derisinin üstün, yani derisini oluşturan, kollarını oluşturan vesaire, oradaki dokuların hepsi de el çizimiymiş. Hiçbir şekilde bir fotoğraf çekip de bunu uyarlamamışlar. Hepsini tek baştan sıfırdan üretmişler. İlk hareketini yaptı diye bir haberde bir saniye mi iki saniye mi ne kızcağız böyle bir hareket ediyor falan.
Böyle bir Vine videosu çekmiş gibi 7 saniye falan.
Öyle bir şey yapmış. Fotoğraflar var, inanılmaz bu ikilinin yaptığı. Yani gelecekte şu fotoğraflara bakıp şeyi söyleyebiliyorsun net bir şekilde, o kısa videoya da bakıp. Yani sinema aktrisleri ölseler bile sonradan CGI olarak çok net bir şekilde filmlerde yer alabilecekler herhalde.
Evet, kesinlikle. Öyle bir şey vardı galiba ya.
Şeyde Drive'da
Hepburn'un vardı galiba bir tane.
Fast and Furious 7'de yapmışlardı herhalde.
Evet olabilir. Yani
kardeşini koyup üstünü CGI ile suratını değiştirmişlerdi. Karakter öldü ya orada başrol oyuncusu.
Çok ilginç şeyler oluyor ya gerçekten de. Mesela bir Amerikan başkanının animasyonunu yapabiliyorlar ve sen ayırt edemiyorsun. Adam sana el hareketi falan çekebiliyor. Veya Trump'la Clinton gelip bir arada dans edebiliyorlar falan.
Ya işte bunun şöyle bir sıkıntısı var abi. Yani yarın öbür gün bazı videolar düşecek demek ki ortaya.
Yani artık videonun bir kanıtlayıcı özelliği kalmıyor.
Özelliği kalmayacak
yani.
Evet.
50 sene önceki kime göstersen kesinlikle inanır. fotoğrafını falan. Ama şimdi bakıyorsun ki gerçekten de çok güzel bir kız yapmışlar bir de aynı zamanda.
İnanılmaz yani. Evet. Gökhan bayağı beğendi.
Evet güzel kız. Buradan Wasteland 3 duyurusuyla ilgili yeni gelişmeye geçelim arkadaşlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Wasteland 3'ün ciddi anlamda geliştirildiğini duyurmuştuk.
Ya çok affedersin. Bu oyun çok tuttu da o yüzden mi çok haber yapılıyor? Benim çok ilgi alanımın dışında bir oyun da o yüzden.
Çünkü
çok
şöyle
fazla
ki,
haber çıkıyor bu oyunlarla ilgili ama ben ikincisini hiç öyle çok fazla bir hype yarattığını duymadım.
Şimdi eski Fallout 2 tarzında oyunlardan hoşlananlar ki eski Wasteland oluyor zaten.
Onların hepsi çocuğa karıştı. Oyun falan oynayamıyorlar. Net söyleyeyim yani.
Şimdi bunları biraz daha şey yaptılar işte zaten. Yeni nesil artık Fallout'u 3 boyutlu oynamaktan hoşlanıyor falan. Bu tarz computer RPG oyunları kalmadı. O yüzden geldiği zaman da çok fazla değeri biliniyor. Hmm. Wasteland da yapımcıları da zaten kaliteli. Hani ilk oyun, daha doğrusu ikinci oyun görsellik açısından çok başarılı değildi. Bunda onu da geliştirmişler. İnsanları tabii heyecanlandırıyor. Baktığın zaman bunlar bu sefer fig üzerinden zaten bağış topluyorlar. 2 gün içerisinde falan 2 milyon 750 bin bağışın 2,5 milyonunu topladılar.
Süper.
Çok hızlı bir şekilde topluyorlar ve ilk videosunu da yayınladılar arkadaşlar. Bu sefer buzlu bir Wasteland'da olduğumuzu görüyoruz. Hani çok güzel duruyor ya. Şeyler falan, diyaloglar falan filan, atmosferi falan çok güzel duruyor. Hani bu tarz RPG oyunlarından hoşlananlar için hani biçilmiş kaftan ve değeri bilinmeli diye düşünüyorum ben de. Oyunun çıkışında çok fazla var arkadaşlar. Ta 2019 yılında 4. çeyrekte yani en sonunda çıkacak. O da ertelenmezse. Ama co-op oynama imkanı da sunacak olması gerçekten güzel. Araç kullanıyoruz falan. Colorado'nun donmuş vahşi toprakları da bizi bekliyor diyebiliriz bu açıdan. Güzel bir şey olacak diye bekliyoruz. Bakalım. Senin haberlerin bitti abi, herhalde.
Ben de İngilizce bitti. bitti. Yani orada öyle öyle biter resim.
Tamam ben kısa hatta çok kısa kısa geçeyim. PlayStation 4'te Bethesda ile ilgili son dönemlerde bir skandal diyebileceğimiz bir durum söz konusuydu arkadaşlar. Hani Bethesda kendi oyunlarını mod desteğiyle birlikte PlayStation'da göstermek istiyor. Ama Sony tarafı buna pek izin vermiyordu. Gelecek oldu. Sonra gelmesi iptal edildi. Bu sefer Bethesda tarafından gelen açıklamaya bakarsak mod desteği tekrardan geliyor. İlk olarak Skyrim için çıkış yapacak. Sonra da PlayStation Pro için tabii ki 4K desteği sunacak aynı zamanda. Hani oradan kabul etmiş herhalde Sony.
Büyük ihtimalle. Evet.
Sonra da Fallout 4 için göreceğiz arkadaşlar modları. Tabii ki bu da yine 4K modu olacak. İlk olacak olan modlar. Burada biraz da PlayStation Pro'nun hani ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Bir diğer haberimiz Ubisoft'un bu ayki ücretsiz oyunu. Biliyorsunuz ki 30. yılları şerefine her ay Uplay üzerinden ücretsiz oyun veriyorlar. Bu ayda ne veriyorlar? Beyond Good and Evil'ı verecekler.
Güzel oyun.
Bu da şununla ilişkili bir haber aynı zamanda arkadaşlar. Beyond Good and Evil çok eski bir oyun. Ta 2003'te çıkmıştı ve hatır sayılır bir kitle tarafından çok beğeniliyordu. Devamı gelecek dendi. İptal edildi. İşte ne oldu? 2008'de duyurulmuştu. 2009'da gösterilmişti. Sonra iptal oldu falan filan derken. Şimdi Beyond Good and Evil'ın 2'nin daha doğrusu geliştirildiği resmi olarak da duyuruldu arkadaşlar. Onunla ilgili yeni detaylar geldiği zaman size aktaracağız. Bir diğer kısa haberimiz de FIFA 17 en çok satanlar arasına girdi doğal olarak.
Normal yani.
Sen oynadın mı? Oyunu nasıl buluyorsun?
Ben futbol oyunları zaten biliyorum arkadaşlar. Futbol çok alakam yok. Ben demosunu indirip oynayan bir adamım. Bana yetiyor yani.
Demosu yetiyor.
Evet bana demosu yetiyor gerçekten. Ben şeyine baktım yani grafiklerine falan baktım. İlerleme var diyen var. Bana göre öyle çok da şey değil. Evet oyun tamamen değişmiş güzel olmuş ama
ben
şeye
öyle baktım.
Bir şey göremedim yani. Bir hype yaratacak kısmı yok. Tabii ki yeni bir oyunu almak zorundasın. Yani futbol oyununu zaten güncellemen gerekiyor. Bir de fizikler çok önemli futbol oyunlarında. Hani oynayanlardan biliyorum bu arada. Oynamadığım için şimdi şu anda tamamen afaki yorum yapıyorum ama.
Top fiziği falan diye de böyle biraz daha şey olsun.
Süper olmuş. Yani. Evet.
Yani FIFA'da ben şeye baktım. Senaryo bölümüne baktım açıkçası. Hani yenilik olarak en çok elde tutulan o vardı. Ama senaryo bölümünde biraz böyle pazarlama olsun diye eklemişler olduğunu gördüm. Yani çok fazla hani senaryo bölümünü oynarken bir noktadan sonra sıradanlığa bağlıyor. Klişeye bağlıyor. Yaptığınız şeyler çok fazla sizi etkilemiyor. Oyunda bulunduğunuz süreyi etkiliyor sadece. Hani sizi teknik direktör daha fazla tutuyor falan. Ya daha az tutuyor. Hani senaryo gereği alt lige düşüyorsun falan böyle.
Bir bara gitmek yok mesela. Değil mi? Futbolcu olarak şey
o çılgın partiler falan aynen. Yok. Onun dışında da hani listeye bakacak olursak arkadaşlar FIFA 17 birinci, Forza Horizon 2. Forza Horizon 3 ikinci, sonra da Lego Star Wars gelmiş listede. Outlast 2'nin demosunu çıktığını zaten duyurmuştuk arkadaşlar.
Evet, korkmak istiyorsanız indirip korkabilirsiniz. Evet.
Bundan başka
oyun haberlerin yok. Bitişiyle beraber de yine bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.